T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekin Tanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinin yeni bölümünden herkese merhaba. T cetvelinin bu bölümünde İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremden yola çıkarak yayılan şüpheli bilgileri ve bunlara karşı nasıl korunabiliriz, nasıl kendimizi geliştirebiliriz, neler yapabiliriz gibi konuları konuşacağız. Aslında Türkiye'de deprem her zamanın, her dönemin sürekli yaşadığımız olaylarından biri ve her depremde çok sayıda can kaybediyoruz, çok sayıda yaşama dokunuyor ve hepimizi çok derinden etkiliyor. Özellikle bu kriz dönemleri yanlış bilginin yayılması konusunda biraz daha farklı bir seyir izliyor ki biz geçen sene TCTV'nde özellikle deprem kahinleri üzerine bir bölüm yapmıştık. Orada da biraz bu konuyu ele almıştık. Yine bu bölümde de ne gibi bilgilerle karşılaştık, ne oldu biraz bunu konuşacağız. Hemen şunu da hatırlatarak başlayalım. info@teyit.org'dan bize hem görüş hem eleştiri hem de önerilerinizi iletebilirsiniz. Bu bölümle ilgili fikirlerinizi de mail adresimizden iletebilirsiniz. Bunu belirterek başlayalım. Tabii hemen şunu da söyleyeyim kısaca. O kadar yanlış bilginin yaygın olduğu ve tartışıldığı bir dönemdeyiz ki bu kriz anlarında depremin büyüklüğünden tutun ortadaki bütün görüntülere neredeyse her noktasında bir tartışma yaşadık. Yani deprem AFAD'a göre 6,6 büyüklüğünde oldu. Ama Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarına göre 6,9 bunun büyüklüğü. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir veriye göre ise 7. Tabii tartışma bununla birlikte başladı. Ama sadece bu da değil, birçok başlık var. Bunların hepsini biraz konuşmaya çalışacağız. Ama bu süreçte şunu unutmamak gerekiyor. Son söyleneceği başta söyleyerek belki de başlamak daha doğru. Deprem gibi, çatışma gibi sürekli hayatımızda karşımıza çıkabilecek olaylarda kesin yargıların yanıltıcı olabileceğini ve bu tip konularda paylaşım yaparken, bu tip konularda karşılaştığımız içeriklerde 2-3 kez düşünmek gerektiğini gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü biz bu süreçte çok gazetelerinden tutun, işte televizyondaki tartışmalara, yine sosyal medyadaki kullanıcılardan birçok ortama herkes tarafından böyle paylaşılabilecek bazı bilgilerle karşılaştık. Yani bunları elbette çeşitli şekillerde kategorilendirebiliriz. Çok farklı bir açıdan ele alabiliriz ama yani mesela bir kaymakamlık binasının yıkıldığı, Kızılay binasının yıkıldığı iddiası da karşımıza çıktı. Bunun dışında depremi önceden tahmin ettiğini söyleyenler, yakında bir deprem olacak dediği iddia edilenler de oldu. Hepsini biraz konuşmaya çalışacağız bugün ve bu süreçte yani tabii ki hep karşılaştığımız, hatta sadece depremle de bağlanmayan harp iddiasıyla bile yine karşılaştık. Biraz bunlar belki de gündemimizde olacak. Tabii niye bunlarla karşılaşıyoruz? Bu belki de en çok merak ettiğimiz şeylerden biri.
Öncelikle biraz aslında doğal afetlerin neden yanlış veya şüpheli bilgilerin yayılımını hızlandırabileceği üzerine düşünebiliriz. Özellikle ani gelişen işte deprem, sel, fırtına, hortum, su taşkınları, yangın gibi doğal afetler sırasında yaşanan endişe, korku, panik ve belirsizlik bilginin akışında da bir takım zedelenmelere yol açıyor. Nasıl oluyor bu? Bir anda sosyal medyada etiketler oluşuyor ve kullanıcı odaklı içerikler atılıyor ve gönderilmeye başlanıyor. Hem etkileşimi yüksek Facebook, Twitter gibi mecralarda hem de kapalı gruplarda olayla ilgili ilk bilgiler, gelişmeler gelmeye başlıyor ve ana sayfamızda bunları görmeye başlıyoruz. Bu tür afetlerin insan hayatına da doğrudan ve tam o anda etkisi oluyor ve beklenmedik bir anda da yaşandığı için aslında olay sırasında önceden alınamamış önlemlerin ya da öngörülemeyenler ayrı bir kaygı da yaratıyor.
Tabii ki. Çünkü o panik hali çok başka bir şey. Yani özellikle ben 17 Ağustos depremini İstanbul'da yaşamıştım. Sonrasında 12 Kasım depremini yaşadım ki eminim yani sizlere de sorsam mutlaka Türkiye'de bir depremi yaşamışsınızdır. Hayatınıza mutlaka dokunmuştur. Bu tip kriz anları o panik seviyesini artırıyor. Şimdi bunun tabii bizi ilgilendiren boyutu özellikle buradaki o belirsizliğin, o birçok şeyde bilinmeyenle paylaşım reflekslerinin ortaya çıkma. Yani kimi zaman bu bir yardım çağrısıyla oluyor. Bununla da çok karşılaştık. İşte özellikle depremin ilk gününde 30 ve 31 Ekim tarihlerinde şeyi gördük. İşte 3 kişi göçük altında. gibi ihbarlar çok sayıda geldi. Bunların doğru olanları da vardı ama mesela yanlışları da vardı. Burada mesela bir öğrencinin, İstanbul'da okuyan bir öğrenci kendi Twitter hesabından, ya bu benim fotoğrafım, Instagram hesabından alınmış ve ben İstanbul'dayım, benim depremle hiç alakam yok diye açıklama yaptı. Hemen ardından biz de kendisiyle iletişim kurduk. Bir analiz hazırladık. İnsanlar şimdi bu yanlış bilgiyi bir tarafta, ki yıkılmamış bir bina bu arada bahsedilen, bu yanlış bilgiyi belki sen art niyetli olarak paylaşıyorsun. Orada ilgi çekmek, etkileşim için paylaşıyorsun. Ama ben mesela onu kullanıcı olarak görünce, ya orada insanın yardıma ihtiyacı varmış, birileri acilen bir şey yapmalı, bir an evvel bunu çözmeliyiz gibi motivasyonla galiba paylaşıyorum. İşte bu ortaya böyle kriz anlarında çok daha tehlikeli bir şekilde çıkıyor galiba.
Yani bu aslında şeyde de göründü. AFAD yetkilileri deprem bölgesinden yaptıkları açıklamalarda bunların yer yer çalışmalarını güçleştirdiği, yani bu tarz sosyal medya paylaşımlarının çalışmalarını güçleştirdiğine dair ifadelerde bulundular. Aslında belirsizlik anlarında insanların hani bir bilgi arayışına sürüklenmesi sıra dışı bir durum değil tabii. Ama böyle süreçlerde ilk olarak biz ya sosyal medyaya dönüyoruz, sosyal medya gibi dijital kaynaklara dönüyoruz, ya da işte televizyon ekranları gibi daha geleneksel sayılabilecek yerlere kafamızı çeviriyoruz. Daha önceki TCT 1 bölümlerinde de tartıştık. Zaten bence TEİT'in de bir nevi varlık sebebi olan bu, hem dijital hem de geleneksel bilgi kaynaklarında bu belirsizlik anlarında ayyuka çıkan özellikle yanlış bilgi sorunu, yani temelde ya kötücül aktörler vasıtasıyla ön plana çıkıyor veya basitçe aslında kötü, başarısız habercilik örnekleri diyebileceğimiz şekillerde kendini gösteriyor. Ya yani benim kendi gözlemim, aslında TEİT'teki deneyimlerimiz de tabii bunu biraz gösterdi, İzmir depreminin ardından yanlış bilgi sorunu özellikle geleneksel bilgi kaynaklarında yüzeye vurdu. Müneccimler, kâinler, astrologlar ana akım medyada bir şekilde kendine yer bulabildi. Teyit'te karşımıza çıkanlardan birkaçını örnek vereyim. Yani yok işte Mustafa Kılıç diye birisi çıkmış, depremi önceden tahmin edebilmiş falan. Yani herhangi bilimsel bir metodoloji dahilinde zerre çalışması bulunmayan insanların iddiaları resmen ekranlarımızı işgal etti.
Şimdi burada şöyle bir şey var Mertcan, bir araya giriyorum ama Mustafa Kılıç iddiasını mesela incelerken, analizi gözden geçirdiğimizde kendiyle iletişim kurduk ve kurduğumuz iletişimde şu vardı, yani artık Twitter'da biliyorsun her yazdığın şey birilerini etkiliyor, hele ki böyle bir dönemde. Bu kişi yanılmıyorsam Windy üzerinden hava akışını izleyip deprem olacak diyor. Şimdi bu kendi görüşünü açıklıyor ve sonrasında ben kahinim, depremleri biliyorum falan gibi bir şeyi de yok argümanı bu arada. Ve şunu da söylüyor, ben bu işte amatör olarak ilgileniyorum, bunun üzerine çalışılsa iyi olur diyor. Buraya kadar tamam diyebiliriz ama bunu alıp bir televizyon kanalı, işte depremi önceden bildi bu kahin, bir internet sitesi depremi bilen işte Mustafa Kılıç gibi bir şeye çevirdiğinde iş biraz daha farklı boyuta gidiyor. Yani bu zaten çok daha büyük tehlikenin ortaya çıktığı bir şey. Elbette ki buluta bakarak depremi tahmin edemezsin. Yani bununla ilgili bilimsel çalışmalar ortada. Yani depremi önceden bilme konusunda bile bugün hala nasıl olabileceği, ne olabileceği üzerine birçok şey varken dediğin şey yaşanıyor yani.
Bahsettiğin gibi Emre, yani bu aslında sosyal medyadan kaynaklanan bir iddianın bir şekilde büyüyerek geleneksel medyaya taşınması sonucu ortaya çıktı. Bizim de gündemimize geldi. Daha feci durumlarla da karşılaştık. Yani şöyle ki işte depremi Dolunay'a bağlayan insanlar CNN Türkiye röportaj verdi. Yani ya da işte depremi Uranüsyen bir Dolunay'a yine bağlayan insanlar Hürriyet gazetesine röportaj verdi. Yani Show TV'de ana haberlerde vardı işte Mavi Dolunay'a dikkat diye bir tane astrolog çıkmış konuşuyor. Bunu da işte depreme bağlıyor falan. Ben şahsen bu haberlerin böyle kötücül niyetlerle hazırlandığını da düşünmüyorum. Yani ya maalesef kötücül niyetlerle hazırlandığını düşünmüyorum diyeyim ya da. Burada maalesef vurgumun sebebi de şu. Bu örnekler aslında hani halkı kandırmak gibi bir niyetleri olsa bir şekilde bunu işte biz araştırırız ya da bağımsız gazeteciler araştırır, ortaya çıkarır ve bu haber kaynaklarının en azından itibarlarının izleyici nezdinde biraz daha sorgulanması kolaylaşır. Burada kötü niyetten de daha kötüsü bence bu haberleri hazırlayanların gerçekten de bu zırvalıklara inanıyor olması. Yani astrologlar gerçekten tahmin edebiliyor diye düşünüyorlar ya da gerçekten Mavi Dolunay depreme sebep oldu diye düşünüyorlar ve bunu ekranlara taşıyorlar. Burada asıl kötü olan durum bence bu. İşte nesnel verilere dayanmayan, başarısız, rating veya işte tıklanma kaygısı uğrunda benim açıkçası bencilce hazırlanmış diyebileceğim, empatiden yoksun bu habercilik anlayışı, yani sadece bir yanlış bilgi sorunu olarak da düşünülmemeli bence. temelde bir demokrasi sorunu bana sorarsan.
Bence şu çok önemli. Televizyon kanalları bu konuda yaklaşımlarında eminim ki elbette buna bu şekilde inananlar da vardır ama şimdi televizyonlarda işin açıkçası şöyle bir anlayış da söz konusu oluyor. Mesela televizyonda masaya oturduğunda diyorsun ki sabah işte 8'de canlı yayını başlattın. Saat 1'e kadar depremle ilgili yayın yapman gerekiyor. Ve bu depremle ilgili yayın sırasında bunların bazısı sahadaki mesela canlı bağlantıların varsa ki bahsi geçen bu mavi dolunay üzerine şey CNN Türk'teydi hatırladığım kadarıyla. Hogelberg'in yine bir iddiası vardı. Bölgeye bağlanırsın, bölgeyle yayın yaparsın, uzmanları alırsın. Veya ne bileyim olayla ilgili haberleri ekrana taşırsın. Ama bu biraz da boşluk doldurma maksadı ve reytingin bir tarafından da alabilir miyiz kaygısıyla yapılıyor gibi geliyor bana. Yani burada bir kötücül şey de olabilir belki.
Ama benim aslında demek istediğim ve aslında bunu bir demokrasi sorunu olarak görmemin nedeni esasında şu. Siz eğer depremi dolunayın, Uranüs'ün, mavi ayın gerçekleştirdiğine falan inanır ve bu fikri böyle ekranlarınıza taşımak için ellerinizden geleni yaparsanız nihayetinde depremin ekonomi politiğini anlayamaz hale geliyoruz. Yani nihayetinde kimler çürük binalarda yaşamak zorunda kalıyor bunu göremiyoruz. Depreme dayanıksız olduğu bilinen binaların neden önceden yetkililer tarafından boşaltılmadığı sorusunu yanıtlayamıyoruz.
Ya da çünkü işte doluday gibi... değil mi sorumlusu? Evet, işte yani sıkıntı orada.
Biz bu haberi yaptığımızda demek ki diyoruz ki yani nihayetinde ölümlerin sorumlusunu da bulamıyoruz. Tek sorumlu dolunay. Yani siz bu saçmalığı yayan insanlar da bir şekilde nasıl oluyorsa kendilerine gazeteci diyebiliyor.
Ya Mertcan bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Dyson Lean ile ilgili benim TYT başladığında ilk yazımdı bu. Dediğim gibi ilk sezon TYT'de bizzat onun üzerine konuştuk. Ben o yazıyı yayınladıktan sonra Dyson Lean Twitter hesabında her gün 50 tahminde bulunuyor. Bugün Ankara'da 3.8 deprem olacak. Silivri çok tehlikeli. İstanbul'u terk edin. Ankara daha güvenli diyor. Bir gün sonra bir tweet atıyor. İşte Ankara'nın bir ilçesini söylüyor. Burası felaket durumda. Ankara'dan kaçın falan. Ve ufacık mesela 3.8 büyüklüğünde bir deprem oluyor o gün. Ankara'da uyduruyorum. Denk geliyor. 50 tweet atıyor ve bunların 49'unu siliyor bu arada bu kişi. Ve o bir tweette bütün millet gelip bizim Twitter hesabımızın altına bak inanmıyordunuz gördünüz mü diye bize saldırıyordu. Yani ve bu aslında bizim depremle ilgili mücadelede tartışmamız gereken şeyleri tartışmamamıza sebep oluyordu. Yani çünkü birçok kişi Dyson'ı önceden biliyor, Hogelberg'i önceden biliyor, yok yıldızlara göre astrolog bu ay işte Merkür geri gidiyor, iki dolunay denk geldi tamam kesin deprem olacak mantığıyla düşünürsek zaten bu işin bir yere şeyini vardıramayız. Yani biz aslında şunları tartışıyor olmalıyız. Büyüklüğü ne olursa olsun ki bu büyüklük konusuna da geliriz. 6.6-6.9 bir deprem oluyor. 70 kilometre işte bir yerde bir açıkta oluyor bu deprem. Ve bugün bizim can kaybı sayımız çok fazla. Niye can kaybı sayımız bu kadar fazla? Niye bu kadar enkaz var? Niye bu kadar bina hasarlı? Bunları tartışamıyoruz işte.
Yani bu haberlerdeki bahsettiğin kaygıyı işte araları doldurmaya çalışıyorlar. Bir reyting uğruna yapılan bir şeyler var ama bu anlayış ya da işte bence astrologların tehlikeli tarafı, demokrasi açısından tehlikeli yönü de bu temelde. Yani bu tarz açıklamalar bir şekilde aslında bize şey diyor. Yani siz bakmayın şeye, bu binaların neden yıkıldığını. Diyorlar ki zaten biz biliyorduk. Bak mavi dolunay da çıktı. O yüzden oldu. Yani biz o zaman ya ortada bir sorun var. Yaşanan can kayıpları var. Hiçbirini sorgulamayalım. Hiçbiri bizi bir yere taşımasın. Diyelim ki zaten dolunay vardı. Ya yani böyle bir anlayış bizim bütün aslında kurmaya ya da inşa etmeye çalıştığımız, toplumsal düzeyde inşa etmeye çalıştığımız demokrasi anlayışını en temelden sarsan bir durum olarak yorumluyorum ben.
Aslında belirsizlikten, işte doğal afetlerden konuşuyoruz ama doğru bilginin ulaşılabilir olmaması tartışması daha farklı konularda da gündeme gelmişti. Mesela aşı karşıtı içerikler şimdi aklıma geldi. Bu aşı karşıtı iddialarla ilgili gelen eleştirilerden biri, aşının zararlı olmadığı görüşünde olup bu alanda uzman isimlerin doğru içerikleri ve bilgileri anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir şekilde yeteri kadar paylaşmıyor olabileceği endişesi. Ve bu nedenle de aslında yanlış bilginin önüne geçilemiyor olabileceği. Tabi bilinmezliğin, yetersiz, eksik bilginin üzerinin yanıltıcı, yanlış veya kutuplaşmaya sebep olabilecek içeriklerle kapatılıyor olması özellikle depremin yaşandığı anlardan hemen sonra ciddi sonuçlara sebep olabiliyor. Özellikle bazı fotoğraflar, videoda doğrudan duygularımıza, korkularımıza, endişelerimize hitap eden içerikler. haberler. Tabii. Tam içinde bulduğumuz o olayın sıcağıyla hızla elden ele dolaşmaya başlıyor. Ama çoğu sorumuza da aynı anda cevap alamıyoruz. Bu durumlarda özellikle belirli kesin bir cevap almak çok mümkün olmuyor. Eski bir depremden bir görüntü paylaşılıyor ya da tek bir açıdan çekilmiş bir görsel paylaşılıyor ve bunun üzerinden iddialar gelişmeye başlıyor ve gitgide de artık son dakika gelişmelerini en çok ilk olarak sosyal ağlara baktığımız için de paylaşırken de ilk buraya yönelebiliyoruz ve bu tür içerikler buradan yayılmaya devam ediyor. Ama tabii kimi zaman da yani büyük bir çoğunlukla da görüntülerin ya bağlamından koparılmış olabildiğini görüyoruz ya da hatalı ilişkilendirildiğini, eski tarihli olduğunu ya da olduğundan daha büyük bir şekilde gösterildiğini tanık olabiliyoruz.
Bu depremde mesela özellikle Seferihisar Sığacık tarafında mini tsunami diye tanımlıyor uzmanlar. Yani bilimsel tanımını tam olarak bilmemekle birlikte mini tsunami diye geçiyor mu? Ama böyle bir tanımlama üzerinden gidiyorlar ve bununla ilgili görüntüler çok fazla karşımıza çıktı. Biz ilk başta yani tabii konum doğrulama üzerinden biraz olaylara yaklaşmaya çalıştık. Bu tip durumlarda özellikle bir teyit yolu da çektik. Onun da linkini paylaşırız altta. Yani etraftaki objeleri ve olası şeyleri çok iyi gözlemlemek gerekiyor. Ve eskiden böyle bir paylaşım varmış. Şimdi Sığacık'ta su yükseliyor falan çok alışkın olduğumuz şeyler değil tabii. Bu görüntüyü görünce herkes bize panik halinde acaba bu doğru mu? Böyle bir şey olabilir mi gibi yaklaştı. Hı-hı. Mesela bazı kurnazlarda gitmiş, TikTok'ta vardı bu. Orada bir su geliyor. Su gelirken arkaya çığlık seslerini koymuş. Yani bu mesela çok art niyetli bir paylaşım. Orada çığlık sesleriyle panik boyutu çıkarıyor ortaya. Evet. Çığlık sesi çok geçmişte bambaşka bir videodan alınmış. Ama görüntü mesela bugünkü. Bu mesela karşılaştığımız ilginç şeylerden de. Evet. Bir diğeri de başta söyledim, bir atıfta bulundum. Kızılay binası ve Bayraklı Kaymakamlığı'nın yıkıldığı binası. Şimdi burada aslında verilmek istenen mesaj, hep konuştuğumuz, az önce Mertcan da söyledi, demokrasi sorunu diyor ya. Şimdi Bayraklı Kaymakamlığı yıkıldı, bak Kızılay binası yıkıldı. Buradan ne yapıyor? Siyasi bir eleştiri getirmek istiyor. Kendi perspektifinde, kendi kampında, kendi fanusunda. Ve bu binlerce retweet alıyor ki bu siyasilerin de önüne gidiyor, onlar da paylaşıyorlar sonra. Ve bu yüzden de çok ciddi tartışmalar oldu. Bunlar gazetelerde falan da paylaşılıyor. Bakıyorsunuz o binaya, o bina arama çalışmalarının devam ettiği Rıza Bey Apartmanı'ydı galiba. Kızılay binasını, işte bu tip durumlarda şey de çok önemli oluyor. Topluluğumuzdan biri o binaya gitti, Kızılay binasının fotoğrafını çekti ve böyle bir bina yıkılmamış. Bayraklı Kaymakamlığı yıkılmamış. Şimdi sen bunu ortaya attığında sadece kaos yaratıyorsun. Yani bunun bir anlamı, bir şeyi yok, varacağı bir şey yok.
Yine aslında ikinci bölümde ele almıştık bu sezon yanlış bilgi psikolojisini. Aslında yayılmasının, tarz iddiaların yayılmasının yani psikolojik veya bilişsel temelini görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. İşte ne bileyim, senin verdiğin örneklere Emre, bir diğer örnekti. En çok benim dikkatimi çeken iddialardan biriydi. Bu 7 ve üzeri şiddette deprem olduğunda OHAL ilan ediliyor. OHAL ilan edilince çeşitli borçlar siliniyor afet bölgesinde yaşayanlar. İşte böyle bir şey olmasın diye kasıtlı olarak 7'nin altında duyurulduğu tarzı yanlış iddialardı. Ya bunları da aslında şeyde görebiliyoruz bir bakıma. Bu psikolojik ve bilişsel zaafları ele almıştık ikinci bölümde. Siyasi yanlılıklarımızı, bu zaaflarımız tetikliyor. Ve bir anda elimiz paylaş butonuna gidiyor. Tabii yani bireylerin yanlış bilgiye karşı kendilerini savunabilmeleri için mekanizmalar geliştirmeleri şart, şüphe kaslarımızı çalıştırmalıyız ama toplumsal alanda yani böyle bir açığımız da var. Yani eleştirel düşünce henüz arzu edilen ölçekte toplumsal alana sirayet etmiş değil. Medya okuryazarlığı ve bilimsel okuryazarlık noktasında da çok iyi durumda olmadığımız aşikar birçok noktada. Bana kalırsa burada sistemik bir problem var. Yani bireyler neden bu tarz iddiaları paylaşıyor, neden bunu talep ediyor yerine? Biz biraz daha haber tüketicilerine neden başarısız, niteliksiz haberler sunuluyor? Ya da bu tarz iddiaları üretenler, sosyal medyada üretenler neden buna üretiyor? Biraz buna odaklanmamız gerekiyor.
Burada hemen bir ek yapayım o zaman sana. O halde afet ilanından bahsettin ya, biz bu analizi yanılmıyorsam depremden 1-2 gün sonra bütün ayrıntılarıyla yayınlamıştık. Ve yani sosyal medyada da yayıldı ve birçok kişi ya yanılıyormuşum dedi. Ki bu aslında çok inanılacak bir şey olmadığı da ortadaydı. Ama ben şeyi söyleyeyim, 3 Kasım 2020 tarihli Yılmaz Özdil'in yazısında açık açık diyor ki 6.6 olması mantıklı mı? 6.6 diye yedirilirse ne âlâ. Yok, eğer 7 büyüklüğünde olduğu ortaya çıkarsa, yani sıradan büyüklükte bir deprem değil, olağanüstü boyutunda bir deprem olduğu netleşirse, sayın hükümetimizin Allah rahmet eylesin diye geçiştirmesi mümkün olmayacak. Evleri, iş yerleri oturulamaz hale gelen vatandaşlara afet kapsamında yardım etmesi gerekecek.
Özdil gibi aktörler aslında bizim yine konuştuğumuz bu psikolojik ve bilişsel zaaflarımıza hitap edip bir şekilde oradaki siyasi yanlılıklarımızı tetikliyor ve yanlış bilginin bu bilgi ekosisteminde hayatta kalmasına bir şekilde neden oluyor. Bizim bu kısır döngüyü işte en başından kırmamız lazım. Yani yayıncıları nitelikli haberler üretmeye zorlamamız lazım. Gazetecileri bir şekilde siyasi yanlılıklarından bağımsız ya da yani hepimizin siyasi yanlılıkları var elbette. Ama bir olayı aktarırken bunu olabildiğince objektif bir biçimde, nesnel bir biçimde aktarmaya zorlamamız gerekiyor. Bu da en temelde işte medyaya neden güven duymuyoruz ya da uzun dönemde medya kuruluşlarına neden karşı güven nasıl arttırılabilir gibi soruların yanıtlarını da saklıyor. Yani bu sorulara yanıtlar da bence nitelikli haber üretmek.
Yani bu podcast'ın temel sorusu şu: bu süreçte biz yanlış bilgiden nasıl korunuruz?
Evet, sorun tespiti yapıyoruz ama TCTV'nin de güzel özelliklerinden biri sadece sorun tespiti yapmakla kalmayıp hani çözümlere de yer vermeye çalışıyoruz tabii ki içgörülerimizle birlikte. Bu yanlış bilgileri nasıl korunuruz konusunda da özellikle deprem gibi doğal afetlerde önceden hazırladığımız bir rehberimiz vardı. Doğal afetlerde yanlış bilgiden korunmak için ipuçları adında, hatta bağlantısını da aşağı ekleyebiliriz. Burada da sebeplerine değinmiştik biraz. Neden yanlış bilgiyi paylaşıyoruz ve ne yapmalıyız gibi. Teyit'in bu depremde attığı önemli bir adım vardı. Burada İzmir depremi özelinde. Bunu da biraz dürtme olarak düşünebiliriz belki. Daha önce TCTV'de de bahsetmiştik dürtmelerden. Aslında o attığımız küçük uyarı mesajından bahsediyorum. Burada biz deprem yaşandıktan çok kısa bir süre sonra bir tweet atarak geçmiş olsun, deprem hakkında yayılan fotoğraf ve bilgileri doğrulamadan paylaşmayın ve şüpheli olduğunu düşündüğünüz görüntüleri teyit etmek için bize iletebilirsiniz gibi kısa bir mesajdı. Ve bu mesajın ardından da aslında hali hazırda bizim hazırlamış olduğumuz depremle ilgili rehberlerimize dolaşıma soktuk. Ve teyit yolu da hemen yeni bir bölüm hazırlandı, Emre'nin de bahsettiği gibi. Ve şüpheli bilgiler henüz yayılmadan takipçilerimizi dürtmeler yardımıyla uyarmış olduk aslında. O yüzden de böyle zamanlarda doğru bilgiyi hemen ulaştıramayacağımız zamanlarda özellikle hazırlıklı olup paniğe korkuya yer vermeden insanlara küçük bir dürtme sağlamak çok faydalı olabiliyor. Burada bence teyit olarak en iyi öğrenmelerimizden biriydi bu deprem. Bir de tabii kullanıcı olarak yapmamız gerekenler var. Paylaştıklarımızın kimlerin önüne düşebileceği ya da nelere sebep olacağı konusunda biraz daha düşünmemiz gerekiyor birey olarak. Hele ki doğal afetler sırasında her bir iddianın çok ciddi sonuçları olabiliyor. Başta da bahsettik bunların örneklerinden. Tabii teyit bir doğrulama platformu olarak faaliyetlerine devam ediyor. Ya da Facebook, Google, Twitter işte seçimler sırasında, başka kriz anlarında, salgın sürecinde bir takım düzenlemeler getiriyor. Ama bireysel olarak her birimizin sorumlu hissetmesi aslında çözümün en kritik noktalarından biri. Buna yanlış bilgi yayma kastı olmadan işte yardım etmek, desteğimizi, ilgimizi göstermek için paylaştığımız yanıltıcı bilgilerde dahi kasten kutuplaşmaya yönelik ortaya atılan diğer bahsettiğimiz iddialar ya da işte komplo teorilerine kadar uzanan iddialar da dahi. Evet, biz dayanışma, paylaşma, uyarma içgüdümüzde yayılmasına sebep olabileceğimiz içerikler olabiliyor. Ama belki de bir dahakine sadece teyit değil, sadece teyit gibi kuruluşlar değil, bir internet kullanıcısı olarak her birimiz böyle bir anda internetteki işte sosyal ağlardaki sorumluluğumuzu hatırlıyor olabiliriz. Ve korkumuzu, öfkemizi bastırıp gördüklerimizden, karşılaştıklarımızdan şüphe duyarız. Ve hatta aile gruplarımızda, arkadaş gruplarımızda daha şüpheli bilgiler önümüze düşmeden harekete geçer ve bu dürtmeleri uygularız. Öncesinde hazırlıklı oluruz ve işte yerel yönetimlerin hesaplarını, resmi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının hesaplarını takip ederiz ve son gelişmeleri buradan öğrenmeye yönelik bir çabamız olur ve doğru bilgi için de sabrederiz. Çünkü konuştuğumuz gibi yetersiz, eksik bilgiler ve bunları o anda yaygınlaştırmak sadece kutuplaşmaya ve yeni bir bilgi felaketine yol açıyor. Bu yüzden de doğru bilgiyi doğru kaynaktan almak için beklememiz ve sabretmemiz gerektiğini bilmiş oluruz bir daha bu anlarda.
Tabii ki bu tip anlarda çok önemli oluyor bu, özellikle doğru bilgiye ulaşmak için. Biraz sabır gerekli bir kriz anı ve bir tarafta orada birçok yetkili, gönüllü elinden geleni yapıp bir an evvel çözmeye çalışıyor. Ve bu sosyal medyada orada görülen bir görüntü, oradan olduğu iddia edilen bir görüntü farklı şeylere sebep olabiliyor. Bunun nedenlerini de biraz konuştuk. Bu konuda konuşulacak çok şey var aslında. İşte bu krizlerde gazetecilere çok büyük işler de düşüyor. Mertcan'ın da dediği gibi, senin de dediğin gibi en doğruyu bulmak için, hakikat için çok ciddi bir efor gerekiyor. Ve Özellikle bu tip durumlarda duygusal davranmaktansa daha rasyonel davranmak özellikle gazeteciler için çok daha iyi bir hal olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü insanlar gerçekten sadece hakikate erişmek istiyor ve onun için takip ediyor. İnsanların duyguları üzerinden yapılan yayınlarda bu yüzden biraz daha sıkıntılı oluyor diye düşünüyorum. TCTV'ni noktalayalım bugün. Özellikle kriz anlarında nasıl yaklaşılması gerektiği, ne yapılması gerektiği üzerine biraz konuşmaya çalıştık. Bize Spotify'dan, Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten dinleyebilir, takip edebilirsiniz. destek.teyit.org'dan destek olabilirsiniz. Yine ekleyelim. info@teyit.org'dan da podcast'le ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi, önerilerinizi ve dahil olmak istediğiniz noktaları bize iletebilirsiniz. Bunu da belirtelim. Ve noktalayalım TCTV'ni. İkinize de çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
TCTV'li. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? TCTV'li yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.